Sayfa 231. 10. Bölüm. Selahaddin'in gözyaşları. Çok uzağa gidiyorsun Yusuf. Sen Nureddin'in bir hizmetkarından başka bir şey değilsin. Ve şimdi iktidarı tek başına ele geçirmeye kalkışıyorsun. Hiç hayale kapılma, çünkü seni hiçten çıkardığımız gibi oraya geri yollamayı da biliriz. Bu uyarılar Halep'in önde gelenleri tarafından Selahaddin'e birkaç yıl sonra gönderilseydi saçma olurdu. Ama 1174'te Kahire'nin efendisi ortaya Arap Doğu aleminin baş kişisi olarak çıkmaya başlarken liyakatini herkes bilmemektedir. Nureddin'in yakın çevresinde o yaşarken de öldükten sonra da Yusuf'un adı bile telaffuz edilmemektedir. Onu belirtmek için sonradan görme, hayırsız, nankör veya çoğunlukla küstah gibi kelimeler kullanılmaktadır. Selahaddin genellikle küstah olmaktan kaçınmıştır ama şansı kesinlikle küstahtır ve hasımlarını asıl bu kızdırmaktadır. Çünkü bu 36 yaşındaki Kürt subay hiçbir zaman hırslı biri olmamıştır ve onun başlangıç dönemini gözlemiş olanlar eğer kaderi onu sahnenin önüne çıkartmasaydı rahatlıkla çok sayıdaki emirlerden biri olmakla yetinebileceğini bilmektedirler. Mısır'a kendine rağmen gitmiş, fetih sırasında küçük bir rol oynamıştır ve silikliğinden ötürü zirveye tırmanmıştır. Fatımileri düşürmeye cüret edemezdi ama bu yönde bir karar almaya zorlanınca kendini Müslüman hanedanlarının en zengininin mirasçısı olarak bulmuştur. Ve Nureddin onu olması gereken yere iade etmek istediğinde Yusuf'un direnmesine bile gerek kalmamıştır. Efendisi ardıl olarak topu topu 11 yaşında bir yeni yetmeyi Es-Salih'i bırakarak ebediyen göçmüştür. 2 ay kadar sonra 11 Temmuz 1174'te Amauri'de güçlü bir Sicilya donanmasının desteğiyle Mısır'ı istila etmeye bir kez daha hazırlanırken dizanteriye kurban giderek ölmüştür. Krallığı lanetlerin en dehşetlisi olan Cüzzam'a yakalanmış 13 yaşındaki bir genç olan oğlu 4. Boduvan'a bırakmıştır. Bütün Doğu aleminde Selahaddin'in önlenemez yükselişine karşı çıkabilecek tek bir hükümdar kalmıştır. Bu Rum İmparatoru Manuel'dir. Nitekim o da Suriye'nin efendisi olma düşünü kurmakta ve Mısır'ı Franklerin yardımıyla istila etmek istemektedir. Fakat sanki dizi tamamlanıyormuşçasına Nureddin'i 15 yıl boyunca felç eden güçlü Bizans ordusu, 1. Kılıç Arslan'ın oğlu 2. Kılıç Arslan tarafından 1176'da Mirio Kefalon'da ezilmiştir. Manuel kısa bir süre sonra ölecek ve Doğu Hristiyan İmparatorluğu anarşiye yuvarlanacaktır. Selahaddin'e metiye düzenlere bu ard arda gelen beklenmedik olaylarda Tanrı'nın parmağını görmelerinden ötürü kızmak gerekir mi? Tanrı? Yusuf talihin payını hiçbir zaman kendi hesabına geçirmeye çalışmamıştır. Tanrı'ya dua ederken hep amcam Şirkuha ve efendim Nureddin'e şükranlarını belirtmiştir. Selahaddin'in yüceliğinin bir miktarının da tevazudan kaynaklandığı doğrudur. Selahaddin bir gün yorulmuştu ve dinlenmek istiyordu. Memluklerinden yani kölelerinden biri yanına geldi ve imzalaması için bir kağıt uzattı. Sultan bitkinin bir saat sonra gel dedi ama adam ısrar etti. Kağıdı neredeyse Selahaddin'in gözüne sokarken ona şöyle dedi. Efendi imzalasın. Sultan şöyle cevap verdi. Ama hokkam yanımda değil. Çadırının girişine oturmuştu ve Memluk içeride bir hokka bulunduğunu fark etti. İşte hokka çadırın dibinde dedi. Bunun anlamı Selahaddin'e bizzat gidip hokkayı almasını emrettiydi. Başka bir şey değil. Sultan arkasına döndü, hokkayı gördü ve şöyle dedi. Hay Allah, doğru. Bunun üzerine arkaya uzandı, sol koluna yaslandı ve sağ eliyle hokkayı aldı. Sonra kağıdı imzaladı. Selahaddin'in bir katibi ve hayat hikayesi yazarı olan Bahaeddin tarafından aktarılan bu olay, onu döneminin aynı zamanda bütün dönemlerin hükümdarlarından farklı kılan şeyin ne olduğunu çarpıcı bir şekilde aydınlatmaktadır. En güçlülerden daha güçlü olduğunda bile basit insanlarla beraberken mütevazi olmak. Vaka nüvisleri hiç kuşkusuz onun cesaretini, adaletini, cihat konusundaki coşkusunu dile getirmektedirler. Ama anlatıları boyunca daha duygulandırıcı, daha insani bir imge aralıksız belirmektedir. Bahaeddin şöyle anlatmaktadır. Franklere karşı seferin tam göbeğindeyken Selahaddin yakın adamlarını yanına çağırdı. Elinde henüz okuduğu bir mektup tutuyordu ve konuşmaya kalkışınca hıçkırıklara boğuldu. Onu böyle görünce biz de kendimizi tutamayıp ağladık. Oysa söz konusu olanın ne olduğunu bilmiyorduk. Nihayet gözyaşlarının boğduğu bir sesle "Yeğenim Takiyeddin ölmüş" dedi. Ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tabii biz de. Kendimi toparlayıp şöyle konuştum. Hangi seferin içinde olduğumuzu unutmayalım ve kendimizi gözyaşlarına bıraktığımız için Tanrı'dan af dileyelim. Selahaddin beni onayladı. Evet, Tanrı beni affetsin, Tanrı beni affetsin dedi. Bunu birçok kere tekrarladı. Sonra şöyle dedi. Olan bitenden kimsenin haberi olmasın. Bunun arkasından gözlerini yıkamak için gül suyu getirtti. Selahaddin'in gözyaşları yalnızca yakınları öldüğünde akmamaktadır. Bahaettin şunları hatırlamaktadır. Bir gün sultanla birlikte Franklara doğru at koştururken ordunun izcilerinden biri göğsünü yumruklayıp hıçkıra hıçkıra ağlayan bir kadınla birlikte bize doğru ilerledi. İzci kadın efendiyi görmek için Franklerin oradan çıktı, biz de getirdik diye açıkladı. Selahaddin çevirmeninden onu sorgulamasını istedi. Kadın şöyle dedi. Dün Müslüman hırsızlar çadırıma girdiler ve küçük kızımı çaldılar. Bütün gece ağladım. Bunun üzerine şeflerim bana şöyle dediler. Müslümanların kralı merhametlidir. Onun yanına gitmen için sana izin vereceğiz. Sen de ondan kızını isteyebilirsin. Böylece geldim ve bütün umudumu sana bağladım. Selahaddin duygulandı ve gözleri yaşardı. Kızı bulması için birini esir pazarına gönderdi ve bir saat geçmeden bir süvari kız sırtında olduğu halde geldi. Onları görür görmez anne kendini yere attı, yüzünü kumlara sürdü ve bütün oradakiler duygulanıp ağladılar. Kadın göğe doğru baktı ve anlaşılmaz şeyler söylemeye başladı. Sonra kızı ona verildi ve Franklerin kampına kadar ona eşlik edildi. Selahaddin'i tanımış olanlar fizik yapısını kısa boylu, ince, kısa ve düzgün sakallı anlatmakla pek uğraşmayarak çehresinden düşünceli ve biraz melankolik çehresinden söz etmeyi tercih etmektedirler. Bu çehre aniden rahatlatıcı bir gülümsemeyle aydınlanarak muhatabına güven vermektedir. Selahaddin konuklarına karşı her zaman nazik olmuş, onların yemeğe kalması konusunda ısrar etmiş, onları kafir olsalar bile her zaman pohpohlamış ve bütün ihtiyaçlarını gidermiştir. Onu ziyarete gelen birinin hayal kırıklığı içinde ayrılmasına tahammül edemezdi ve bazıları da bundan yararlanmayı sektirmemişlerdir. Bir gün Franklerle bir barış dönemi esnasında Antakya'nın efendisi Prens Selahaddin'in çadırının önüne habersiz gelmiş ve sultanın 4 yıl önce aldığı bir bölgeyi geri vermesini istemiştir ve Selahaddin burayı ona vermiştir. Görüldüğü üzere Selahaddin'in cömertliği bazen bilinçsizliğe varmaktadır. Bahaettin'in açıkladığına göre, hazinedarları beklenmedik durumlar için her zaman bir yana bir para saklarlardı. Çünkü efendilerinin böylesine bir ihtiyattan haberi olduğunda onu hemen harcayacağını bilirlerdi. Bu tedbire rağmen sultan öldüğünde devlet hazinesinde sur kaynaklı bir altın külçeyle 47 dirhem gümüşten başka bir şey yoktu. Bazı çalışma arkadaşları onun savurganlığını eleştirdiklerinde Selahaddin rahat bir gülümsemeyle şöyle karşılık vermekteydi. Bazı insanlar için para kumdan daha değerli değildir. Nitekim zenginlik ve lüksü samimiyetle küçümserdi. Ve Fatımi halifelerinin masalsız sarayı onun eline geçtiğinde buraya emirlerini yerleştirmiş, kendi ise vezirlere tahsis edilen daha mütevazi konağa yerleşmiştir. Bu Selahaddin ile Nureddin arasındaki benzerlikleri gösteren çok sayıdaki çizgiden bir tanesidir. Fakat hasımları onun efendisinin soluk bir taklitçisinden başka bir şey olmadığını söyleyeceklerdir. Gerçekte başkalarıyla özellikle de askerleriyle olan temaslarında önceliğinden çok daha sıcak gözükmeyi bilmiştir. Dinin hükümlerine harfiyen uymuşsa da zenginin oğlunun bazı tavırlarını belirleyen şu hafif yobaz yan onda ortaya çıkmamıştır. Selahaddin'in kendini genelde onun kadar kısıtladığı fakat başkalarına karşı onun kadar talepçi olmadığı söylenebilir. Oysa ister sapkınlar isterse bazı Frankler söz konusu olsun, İslam'a küfür edenlere karşı önceliğinden çok daha acımasız olmuştur. Bu kişilik farklılıklarının dışında Selahaddin özellikle kariyerinin başlangıcında olmak üzere Nureddin'in belirleyici kişiliğinin çok etkisinde kalmıştır. Selahaddin ona layık bir ardıl olduğunu gösterebilmek için onunla aynı amaçları aralıksız izlemiştir. Arap dünyasını birleştirmek, Müslümanları güçlü bir propaganda şebekesiyle manevi olduğu kadar işgal altındaki toprakları geri alabilmek üzere askeri olarak da seferber etmek. Emirler 1174 yılında Şam'da genç Es-Salih'in etrafında toplanarak Selahaddin'e kafa tutmanın en iyi yolunun ne olacağını tartışır ve hatta Franklerle ittifak yapmayı bile düşünürlerken Kahire'nin efendisi onlara gerçek bir meydan okuma mektubu gönderir. Nureddin'le çatışmasının yüce bir şekilde gizlendiği bu mektupta kendini hiç tereddütsüz efendisinin eserini devam ettiren kişi ve onun mirasının sadık muhafızı olarak sunar. Eğer müteveffa meleğimiz aranızda benden daha fazla güvene layık birini bulsaydı eyaletlerinin en önemlisi olan Mısır'ı ona vermez miydi? Hiç kuşkunuz olmasın ki Nureddin bu kadar erken ölmeseydi oğlunu eğitme ve gözetme işini bana verirdi. Oysa görüyorum ki efendime ve oğluna hizmet edecek yegane kişiler sizmişsiniz gibi davranıyor ve beni dışlamaya uğraşıyorsunuz. Ama ben yakında geleceğim. Efendimin anısını şereflendirmek üzere iz bırakacak işler yapacağım. Ve hepiniz kötü davranışınızdan ötürü cezalandırılacaksınız. Burada artık geçmiş yılların ölçülü adamı görülmemektedir. Sanki efendisinin ölümü onu uzun zamandır zapt ettiği saldırganlığını serbest bırakmış gibidir. Koşulların olağan dışı olduğu doğrudur. Çünkü bu mesajın belirgin bir işlevi vardır. Selahaddin bu mesajda savaş ilan ederek Müslüman Suriye'yi fethetmeye başlamıştır. Kahire'nin efendisi bu mesajı yolladığı Ekim 1174 tarihinde çoktan 700 süvarinin başında Şam yolunu tutmuştur bile. Suriye başkentini kuşatmak için bu sayı azdır ama Yusuf işini iyi hesaplamıştır. Onun mektubundaki çok özel saldırganlıktan korkuya kapılan Es-Salih ve adamları Halep'e çekilmeyi tercih etmişlerdir. Franklerin topraklarından rahatsız edilmeden geçen ve artık Şirkuh yolu denilebilecek güzergahı izleyen Selahaddin, Ekim sonunda Şam'a varmıştır. Kentte ailesine bağlı adamlar onu karşılamak üzere kapıları açmak için acele etmektedirler. Tek bir kılıç sallamadan elde ettiği bu zaferinden cesaret alarak atılımını sürdürmüştür. Şam garnizonunun komutasını kardeşlerinden birine bırakarak Orta Suriye'ye yönelmiş ve Hıms ile Hama'yı ele geçirmiştir. İbn el-Esir'in dediğine göre bu yıldırım harekatı esnasında Selahaddin Nureddin'in oğlu Melik Es-Salih adına hareket ettiği iddiasındaydı. Amacının ülkeyi Franklere karşı savunmak olduğunu söylüyordu. Zengi hanedanına sadık olan Musullu Vakanüvis, iki yüzlü olmakla suçladığı Selahaddin'e karşı en azından kuşkulu bir bakışa sahiptir. Tamamen haksız değildir. Nitekim düzme melik rolü oynamak isteyen Selahaddin, kendini Es-Salih'in koruyucusu olarak sunmaktadır. Bu delikanlı her halükarda tek başına yönetemez. Ona bir lala, bir naip gerekiyor ve bu rolü oynama konusunda benden daha iyi konumda olan yok demektedir. Zaten ev sahibine sadakati konusunda güvence vermek üzere bir mektup yollamış, Kahire ve Şam camilerinde onun adına hutbe okutmuş, parayı onun adına bastırtmıştır. Genç hükümdar bu hareketlerden hiç etkilenmemiştir. Selahaddin Aralık 1174'te Melik Es-Salih'i danışmanlarının kötü etkilerinden korumak için Halep'i kuşattığında, Nureddin'in oğlu kent halkını toplayarak onlara duygulu bir söylev vermiştir. Şu gayri adil ve nankör adama bakınız. Tanrı'ya ve insanlara hiç saygısı yok. Ülkemi elimden almak istiyor. Ben yetimim ve sizi çok sevmiş olan babamın anısına beni savunmanız konusunda size güveniyorum. Çok derinlemesine etkilenen Halepliler nanköre karşı sonuna kadar direnmeye karar vermişlerdir. Es-Salih'le doğrudan çatışmaya girmekten kaçınan Selahaddin kuşatmayı kaldırmıştır. Buna karşılık kendini Mısır ve Suriye meliği ilan ederek artık hiçbir efendiye bağlı olmamaya karar vermiştir. Vakanüvisler ona ayrıca sultan ünvanını da vereceklerdir ama kendisi bunu hiç kullanmayacaktır. Selahaddin Halep surlarının dibine birkaç kere daha gelecek ama Nureddin'in oğluyla kılıç şakırdatmaya hiç girmeyecektir. Es-Salih'in danışmanları bu sürekli tehdidi uzaklaştırmak için Haşhaş Yun'un yardımlarına başvurmaya karar verirler. Reşidettin Sinan'la temasa geçerler, o da onları Yusuf'tan kurtarmaya söz verir. Dağın ihtiyarı Fatım Hanedanı'nın mezar kazıcısıyla olan hesabını görmekten başka bir şey istememektedir. İlk suikast 1175 başında gerçekleşir. Bazı Haşhaş Yun Selahaddin'in kampına girer, çadırına kadar ulaşırlar. Bir emir onları tanır ve yollarını keser. Ağır yaralanır ama alarm verilmiştir. Muhafızlar koşar ve sıkı bir mücadeleden sonra batıniler öldürülür. Bu olayı ertelemekten başka bir sonuç vermez. 22 Mayıs 1176'da Selahaddin gene Halep bölgesinde sefere çıkmışken bir Haşhaş Yun müridi çadırına girer ve kafasına bir bıçak darbesi indirir. Sonuncu suikastten beri teyakkuz halinde olan sultan fesinin altına örme zırhtan bir başlık giyme adetini edinmiştir. Katil bunun üzerine kurbanının boynuna saldırır fakat bıçak burada da etkisiz kalır. Nitekim Selahaddin yüksek yakası örme zırhla güçlendirilmiş kalın kumaştan bir entari giymektedir. Bunun üzerine ordudaki emirlerden biri gelir, bir eliyle bıçağı tutar ve diğer eliyle de batıniye vurur. O da yere düşer. Selahaddin daha yerinden kıpırdamaya vakit bulamadan bir ikincisi, sonra bir üçüncüsü üstüne atılır. Ama muhafızlar gelmişlerdir ve saldırganlar öldürülür. Yusuf çadırdan ürkmüş ve hala bir şey olmadığını afallamış bir şekilde sendeleyerek çıkar. Kendini topladığında Haşhaş Yun'a inlerinde Sinan'ın 10 kadar kaleyi denetlediği Orta Suriye'de saldırmaya karar verir. Selahaddin bu kalelerin en korkutucu olanını, dik bir dağa tünemiş Masyaf Kalesi'ni kuşatacaktır. Fakat 1176 yılının bu Ağustos ayında Haşhaş Yun ülkesinde cereyan edenler herhalde bir esrar olarak kalacaklardır. İbnel Esir'e ait olan birinci versiyona göre Sinan Selahaddin'in dayısına bir mektup göndererek hanedanın bütün üyelerini öldürtmeye yemin etmiştir. Tarikattan gelen üstelik sultana yönelik iki suikast girişiminden sonra gelen bu tehdidi hafife almak olanaksızdır. Bu durumda masyaf kuşatmasına son verilmiştir. Fakat olayların ikinci bir versiyonu bizzat Haşhaş Yun'dan gelmektedir. Bu anlatım tarikatın bize ulaşan nadir yazılı kaynaklarından biri olan Ebu Firaz adında bir müridin imzasını taşıyan bir anlatıda yer almaktadır. Ona göre masyaf kuşatıldığı sırada burada olmayan Sinan, iki arkadaşla birlikte komşu bir tepeye yerleşerek harekatın gelişimini izlemeye başlamış. Selahaddin de adamlarını ona yakalama emrini vermiştir. Kalabalık bir birlik Sinan'ı kuşatmıştır ama askerler ona yaklaşmaya uğraştıklarında organları esrarlı bir güç tarafından felç edilmiştir. Dağın ihtiyarı bunun üzerine onlara sultanla kişisel ve özel olarak görüşmek istediğini bildirmelerini söylemiş, dehşete kapılan askerler olanı biteni efendilerine anlatmak için koşmuşlar ve bunları hiç de iyiye yormayan Selahaddin, bütün ayak izlerini belirlemek için çadırının etrafına kireç ve kül döktürtmüş, akşam olunca da onu korumak üzere meşaleleri olan muhafızlar dikmiştir. Gece yarısı birdenbire sıçrayarak uyanmış, bir anlık bir zaman aralığında tanımadığı birinin çadırından dışarı süzüldüğünü fark etmiş ve bunun Sinan olduğunu sanmıştır. Esrarlı ziyaretçi yatağın üzerine zehirli bir peksimet ile bir kağıt bırakmıştır. Kağıtta şunlar okunmaktadır: "Elimizdesin." Selahaddin bunun üzerine bir çığlık atmış ve muhafızları koşup gelmişler ama hiçbir şey görmediklerine yemin etmişlerdir. Selahaddin hemen ertesi gün kuşatmayı kaldırmış ve hızla Şam'a geri dönmüştür. Bu öykünün fazla romanlaştırıldığından hiç kuşku yoktur ama Selahaddin'in Haşhaş Yun'a yönelik siyasetini çok aniden değiştirdiği de kesin bir olgudur. Her cins sapkınlıktan iğrenmesine rağmen Batınilerin ülkesini tehdit etmeye bir daha asla kalkışmayacaktır. Bunun tamamen tersine onlarla uzlaşmaya çalışarak böylece hem Frank hem de Müslüman düşmanlarını değerli bir yardımcıdan mahrum bırakacaktır. Çünkü Sultan Suriye'yi ele geçirmek için yürüttüğü mücadelede bütün kozları kendi elinde toplamaya karar vermiştir. Aslında Şam'ı ele geçirdiğinden beri bu mücadeleyi görünüşte kazanmış gibidir. Ama çatışma ne zaman biteceği belirsiz bir şekilde sürmektedir. Frank devletlerine, Halep'e, gene Zengi'nin ardıllarından birinin yönetimi altında olan Musul'a ve Cezire ile Küçük Asya'daki çeşitli hükümdarlara karşı girişilmesi gereken bütün bu seferler tüketicidirler. Üstelik entrikacıların ve fesat kuranların cesaretini kırmak üzere düzenli olarak Kahire'ye gitmek zorundadır. Durum ancak 1181'in sonunda Es-Salih belki de zehirlenerek 18 yaşında aniden öldüğünde durulmaya başlamıştır. İbnel Esir onun son anlarını duygulu bir şekilde anlatmaktadır. Durumu ağırlaşınca hekimler ona biraz şarap içmesini tavsiye ettiler. Onlara şöyle dedi: "Bir hocanın fikrini almadan bunu yapamam." Ulemanın önde gelenlerinden biri başucuna gelerek dinin şarabın ilaç olarak kullanımına izin verdiğini açıkladı. Es-Salih sordu: "Eğer Allah hayatıma son vermeye karar verdiyse beni şarap içerken görünce fikrini değiştireceğini gerçekten sanıyor musunuz?" Din adamı hayır demek zorunda kaldı. Ölmek üzere olan genç, "Öyleyse yaradana midemde yasak bir gıda olduğu halde kavuşmak istemiyorum," diye konuştu. Bundan 1,5 yıl sonra Selahaddin 18 Haziran 1183'te Halep'e resmen girer. Artık Suriye ve Mısır Nureddin'in zamanında olduğu gibi itibari bir şekilde değil de Eyyubi hükümdarının tartışılmaz otoritesi altında etkin bir şekilde birleşmişlerdir. Onları her gün biraz daha sıkıştıran bu güçlü Arap devletinin ortaya çıkışı, Franklerin merak uyandırıcı bir şekilde dayanışmaya yönelmelerine yol açmamıştır. Bunun tamamen tersi olmuştur. Cüzzam'ın korkunç bir şekilde sakatladığı Kudüs kralı iktidarsızlığa yuvarlanırken iki rakip klan iktidarı ele geçirmek için mücadele etmektedir. Selahaddin'le anlaşma yanlısı olan birincisi Trablus kontu Raymond'ın yönetimi altındadır. Aşırı olan ikincisinin sözcüsü ise eski Antakya prensi Renaud de Châtillon'dur. Çok esmer, kartal burunlu, su gibi Arapça konuşan, İslami metinleri dikkatle okuyan Raymond, eğer uzun boyu batılı kökenlerini ele vermeseydi, bal gibi Suriyeli bir emir sanılabilirdi. İbnel Esir şunları söylemektedir: "Bu durumda Frankler arasında Trablus Bey Raymond İbn Raymond Es Sanjili'den, yani Sanjil soyundan, daha cesur ve daha bilge biri yoktu. Fakat bu adam çok hırslıydı ve hararetle kral olmak istiyordu. Bir süre naiplik yaptı ama buradan hemen uzaklaştırıldı. Buna o kadar bozuldu ki Selahaddin'e yazarak onun cephesine geçti ve ondan Franklerin kralı olmasına yardım etmesini istedi. Selahaddin buna sevindi ve Müslümanların elinde esir olan bazı Trablus şövalyelerini hemen serbest bıraktı. Selahattin Frank'ler arasındaki bu iç uyuşmazlıkları dikkatle izlemektedir. Raymond'ın yönetimindeki doğulu akım Kudüs'te üste geliyormuş gibi olduğunda buna rıza göstermiştir. 4. Boduvan 1184'te cüzzamın son safhasına gelmiştir. Ayakları ve bacakları gevşemiş, gözlerinin feri sönmüştür. Ama ne cesareti ne de sağduyusu eksilmiştir ve Selahaddin'le iyi komşuluk ilişkisi kurmaya çalışan Trablusgont'una güvenmektedir. Şam'ı o yıl ziyaret eden Endülüslü seyyah İbn Cübeyr, süren savaşa rağmen kervanların Kahire ile Şam arasında Frank topraklarından geçerek düzenli bir şekilde gelip gitmelerine şaşırmıştır. Hristiyanlar Müslümanlara hilesiz hurdasız uygulanan bir vergi ödetiyorlar diye izlenimlerini anlatmaktadır. Hristiyan tüccarlar da Müslüman topraklarından geçtiklerinde malları üzerinden bir vergi ödüyorlar. Aralarında tam bir anlaşma var ve eşitliğe uyuyorlar. Savaşçılar savaşlarıyla uğraşıyorlar ama halk barış içinde kalıyor. Bu birlikte yaşamaya son vermekte hiç acelesi olmayan Selahaddin, hatta barış yolunda daha ileriye gitmeye hazır olduğunu bile belli etmektedir. Nitekim cüzzamlı kral 1185 Mart'ında 24 yaşında ölür. Tahtı 6 yaşındaki yeğeni 5. Boduvan'a bırakır. Trablusgont'un naipliği de iktidarını pekiştirmek için zamana ihtiyacı olduğunu bildiğinden bir barış yapmak üzere Şam'a elçiler gönderir. Kendini batılılarla nihai çarpışmaya hazır hisseden Selahaddin, 4 yıllık bir barış anlaşmasını kabul ederek ne pahasına olursa olsun çarpışma peşinde olmadığını kanıtlar. Fakat çocuk kral bir yıl sonra Ağustos 1186'da ölünce naibin durumu tartışmalı hale gelir. İbn el-Esir, küçük kralın annesi batıdan yeni gelmiş Gi adındaki bir Frank'e tutulmuştu. Onun da evlenmişti ve çocuk ölünce tacı kocasının başına koydu. Patriği, rahipleri, keşişleri, hospitaliye ve tempi ile tarikatı mensuplarını, baronları çağırdı. Onlara iktidarı Gi'ye aktardığını bildirdi ve ona itaat edeceklerine yemin ettirdi. Raymond reddetti ve Selahaddin'le anlaşmayı tercih etti. Bu Gi, hiçbir siyasal ve askeri yeteneği olmayan, her zaman son konuştuğu kişinin fikrine katılmaya hazır olan, tamamen silik, yakışıklı bir adam olan Kral Gi de Lusignan'dır. Gerçekte şefleri Brance Arnott, Renaud de Chatillon olan şahinlerin elinde bir kukladan başka bir şey değildir. Renaud Kıbrıs'taki macerasından ve Kuzey Suriye'deki aşırılıklarından sonra 15 yılını Halep zindanlarında geçirmiş, 1175'te Nureddin'in oğlu tarafından serbest bırakılmıştır. Esareti kusurlarını arttırmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Şimdi her zamankinden daha fanatik, daha açgözlü, gözünü daha kan bürümüştür. Arnott Araplar ile Frankler arasında 10 yıllarca yıl süren savaş ve katliamların neden olduğundan daha büyük bir kini tek başına açığa çıkartacaktır. Serbest bırakıldıktan sonra damadı 2. Bohemond'un hüküm sürdüğü Antakya'yı geri almayı başaramamıştır. Bu durumda Kudüs Krallığı'na yerleşmiş, burada kendine Ürdün Nehri'nin doğusundaki toprakları, özellikle de güçlü Kerak ve Şevbek kalelerini dramı olarak getiren dul bir kadınla hemen evlenmiştir. Templiyeler ve yeni gelen çok sayıda şövalye ile hemen ittifak yaparak Kudüs'te giderek artan bir nüfuza sahip hale gelmiştir ki bunu bir tek Raymond, o da bir süre için dengeleyebilmektedir. Renaud'un dayatmaya uğraştığı siyaset ilk Frank istilası sırasındakidir. Araplarla aralıksız dövüşmek, hiç acımadan yağmalamak ve katletmek, yeni topraklar fethetmek. Ona göre her uyuşma, her anlaşma bir ihanettir. Hiçbir barışın, hiçbir sözün kendini bağlamadığını düşünmektedir. Zaten Müslüman kafirlere edilen yeminin değeri nedir ki diye hayasızca bir açıklaması da vardır. Sayfa 244. 1180'de Şam ile Kudüs arasında bölgede mal ve insanların serbest dolaşımını güvence altına alan bir anlaşma imzalanmıştır. Bundan birkaç ay sonra Suriye çölünü Mekke yönünde kat eden ve zengin Arap tüccarlara ait olan bir kervan Renaud'un saldırısına uğramış, kont mallara el koymuştur. Selahaddin 4. Boduvan nezdinde şikayette bulunmuş, fakat o vassaline, yani bağımlısına, adamına karşı bir cezalandırma harekatına girişmeye cesaret edememiştir. 1182 sonbaharında daha vahim bir durum meydana gelmiştir. Arnott bizzat Mekke'yi yağmalamaya karar vermiştir. O sıralarda Akabe Körfezi üzerinde küçük bir Arap balıkçı limanı olan El Yat'tan gemiye binmiş, bazı Kızıldeniz korsanlarının rehberliğiyle kıyı boyunca inerek Medine'nin limanı Yanboha, sonra da Mekke'den uzakta olmayan Rabik'e saldırmıştır. Renaud'un adamları Cidde'ye giden bir Müslüman hacı gemisini batırmışlardır. İbn el-Esir herkes gafil avlanmıştı diye açıklamaktadır. Çünkü bu bölgenin insanları ne tüccar ne de savaşçı hiçbir Frank görmemişlerdi. Başarılarından sarhoşa dönen saldırganlar teknelerini ganimetle doldurmak için acele etmişlerdir. ve Renault topraklarına geri dönerken adamları aylarca Kızıldeniz'de dolaşmışlardır. Selahaddin'in o yokken Mısır'ı yöneten kardeşi El Adil bir filodan atmış ve yağmacıların peşine takılarak onları yok etmiştir. İçlerinden bazıları kafaları halkın önünde kesilmek üzere Mekke'ye götürülmüşlerdir. Musullu tarihçi kutsal yerleri kirletmeye kalkanlar için ibret alınacak bir ceza diye sonuca varmaktadır. Bu çılgınca maceraya ilişkin haberler tabii ki Müslüman dünyasında dolaşmış ve Arnat artık Frank düşmanın en çirkin yanının simgesi haline gelmiştir. Selahaddin Renault'un topraklarına birçok akın düzenleyerek karşılık vermiştir. Ama sultan öfkesine rağmen yüceliğini muhafaza etmeyi bilmiştir. Örneğin 1183 Kasım'ında mancınıklarını Kerak Kalesi'nin etrafına yerleştirmiş ve kaya parçalarıyla bombardımana başlamışken kaleyi savunanlar ona içeride prensin düğününü sürmekte olduğunu bildirmişlerdir. Gelinin Renault'un üvey kızı olmasına rağmen Selahaddin kuşatma altındakilerden gençlerin kalacakları daireyi göstermelerini istemiş ve adamlarına bu bölgeyi sakınmalarını emretmiştir. Ancak bu cins davranışların Arnat'a karşı ne yazık ki hiçbir yararı yoktur. Bilge Raymond tarafından bir an için etkisizleştirildikten sonra Kral Guy'in 1186 Eylül'ünde tahtaya çıkmasıyla yeniden söz sahibi olmuştur. Bundan birkaç hafta sonra varılan barışın daha 2,5 yıl sürmesi gerektiğini bilmezden gelerek Mekke yolunda sakin sakin ilerleyen büyük bir Arap hacı ve tüccar kervanın üzerine alıcı bir kuş gibi çökmüştür. Kervandaki silahlı adamları öldürmüş, kafilenin geri kalanını esir ederek Kerak'a götürmüştür. Bunlardan bazıları Renault'a barış anlaşmasını hatırlatmaya cüret edince onlara meydan okur bir tavırla ''Muhammediniz gelsin de sizi kurtarsın'' demiştir. Bu sözler birkaç hafta sonra Selahaddin'e aktarıldığında Arnat'ı kendi elleriyle öldürmeye yemin edecektir. Fakat sultan hemen o anda uygun zamanı beklemeye uğraşmaktadır. Anlaşmalar uyarınca esirleri serbest bırakması ve mallarını iade etmesi için Renault'a elçiler göndermiştir. Prens elçileri kabul etmeyi reddedince onlar da Kudüs'e yönelmişler, burada onları Kral Guy karşılamış ve Vassali'nin yaptıklarına müthiş şaşırdığını söylemiş ama onunla çatışmaya girmeye cesaret edememiştir. Elçiler ısrar etmişlerdir. Prens Arnat'ın elindeki rehineler Kerak zindanlarında bütün anlaşma ve yeminlere rağmen unutulmaya ve çürümeye mi terk edileceklerdir? İktidarsız Guy kendini bu işten sıyırmıştır. Barış antlaşması bozulmuştur. Ona sonuna kadar uymaya kararlı olan Selahaddin, çatışmaların yeniden başlayacak olmasından hiç kaygılanmamaktadır. Franklerin sözlerini alçakça bozduklarını haber vermek üzere, Mısır, Suriye ve Cezire emirlerine haberciler yollayarak, müttefik ve bağımlılarını işgalciye karşı cihada katılmak üzere bütün güçlerini bir araya getirmeye çağırmıştır. Bütün İslam ülkelerinden binlerce süvari ve piyade Şam'a akmaktadır. Kent artık askerlerin güneşe ve yağmura karşı korundukları oluklu çatılardan, deve tüyünden küçük çadırlardan veya zengin renkleri olan ve Kur'an ayetleri veya hatla yazılmış şiirlerle süslü, zengin hükümdar otağlarının ortasında karaya oturmuş bir gemi gibidir.